Eksenden herkese merhabalar. 21 Eylül 2018 Cuma günündeyiz. Bir hafta sonuna daha geldik. Dünya haberlerini aktarmaya çalışacağım size. Bugün programın ikinci yarısında biraz daha küresel duruma bakmaya çalışacağız. Ergin Yıldızoğlu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı ile konuşacağız. Hem küresel fay hatlarındaki kaymalar, Amerika Birleşik Devletleri hegemonyası, Avrupa Birliği, buradan Türkiye ile ilişkileri, Batı'nın Türkiye ile olan ilişkilerini anlamaya çalışacağız. Pek çok sıkıntılı başlık var. Çin'le ticaret savaşları, jeopolitik olarak Rusya ile karşı karşıya gelmesi, Batı'nın bunların anlamını, bunları yerli yerine oturtmaya çalışacağız. Geldiğimiz durumda diplomasi hızlanıyor. BM Genel Kurulu toplantıları olacak. Eylül ayının ortasından itibaren başlıyor. Orada yoğun temaslar olacak. Yeni dönem nelere gebe sorusuna birlikte yanıt aramaya çalışacağız. Suriye'den başlıklarım var ilk bölümde. Milli Güvenlik Kurulu toplandı dün akşam, onun açıklamaları var. Sergey Lavrov'un İdlib'le ilgili açıklamaları var. Dünyadan pek çok başlığım olacak önümüzdeki dakikalarda. Biraz ikinci yarıyı bu sefer uzun tutacağız. Konuğumla bir cuma değerlendirmesi olacak. O yüzden ilk yarıda daha özet geçeceğim size. Frekanslarımızı tekrarlayayım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4. Kocaeli'nden 90.2. Başlayalım efendim. Evet, öncelikle Türkiye'den dış politika başlıklarında haberler aktaracağım. Irak Suriye tezkeresi meclise sevk edildi. 1 Ekim'de başlıyor yeni yasama yılı. Öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarını uzatacak olan tezkere sevk edildi. Özellikle sınırların etrafındaki milli güvenlik tehdidine vurgu yapıldı. Ama Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik bir takım gelişmeler olduğu da ilave edilerek bu risk tehditlere karşı, eylemlere karşı Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakkı doğrultusunda gerekli önlemlerin alınacağı söylemi eşliğinde bu sunuldu. 30 Ekim'den itibaren bir yıl daha uzatılması bekleniyor. Dün akşam MGK toplantısı da var, dün vardı. Ve MGK toplantısı sonucunda kabul edilen bildiride Rusya ile İdlib uzlaşmasının önemine dikkat çekildi. Suriye'nin terörden arındırılmasına dikkat çekildi. Münbiç'te ise Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereler yürütülmüştü, anımsayalım. Terör örgütünden temizlenmesi için mutabık kalınan yol haritasının hassasiyetle uygulanmasının beklenmekte olduğu vurgulandı. Yine yurt dışında operasyonların devam edeceği vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın MİT'in sınır ötesi operasyonlarının devam edeceği yolunda açıklamasını da aktarmak gerekiyor. Yaptığı kapsamlı açıklama İdlib'le ilgili, Suriye'yle ilgili diplomasi için modern diplomasi tarihine geçecek adımlar atıyoruz diye ifadeler kullandı. Münbiç'le ilgili de yol haritasının planlandığı gibi uygulanmasını bekliyoruz dedi. Aslında Milli Güvenlik Konseyi bildirisindekilerin tekrar Amerika Birleşik Devletleri ile Münbiç uzlaşması var. Ama oradan Türkiye'nin istediği sonuçlar tam olarak çıktı mı? Bu da ayrı bir soru işareti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yine MGK bildirisini yankıladı desek yanlış olmaz. Gecikme olmadan uygulanmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'ne de sığınmacılarla ilgili mesaj verdi. 3+3 milyar euro şeklinde vaat edilen fonların gecikmeli verildiğini biliyoruz. Mülteci krizinin biz merkeziyiz denildi. Kimileri işte biliyorsunuz Türkiye'yi bu konuda eleştiriyorlar. Avrupa Birliği'ne şantaj yapmakla suçluyorlar. Sığınmacı şantajı ve para talep etmekle suçluyorlar. Bunu yankılayacak şekilde konuştuğunu söyleyebiliriz. İbrahim Kalın'ın bir an önce paraları verin, mülteciler bizde şeklinde. Hakikaten de öyle, ama tabii niye mülteciler Türkiye'de bu kadar sorusunun yanıtı bu açıklamalarda elbette yok. Evet, Suriye sahasında ÖSO medya sözcüsü İbrahim El İdlib'in açıklamaları dikkat çekici. Rusya ile yapılan uzlaşma ile alakalı olarak cihatçı gruplar İdlib'den çıkmak durumunda. Üçlü planımız var. Birinci plan HTŞ, yani El-Kaide'nin son gömlek değiştirmiş hali, Heyet Tahrir-i Şam. HTŞ ya da El-Nusra içinde El-Nusra'yı birleştirmek, dağıtmak ve ÖSO ile birleştirmek. İkincisi, herhangi biri ÖSO ile birleştirmek istemezse bu bölgeden, İdlib'den, Hama kırsalı ve Lazkiye kırsalından gitmelerini sağlamak. Irak ile Suriye arasında bir Bedi-Teş Şam bölgesi var. Oralara gitmelerini isteyeceğiz diyor. Üçüncü plan ise gerekirse onlarla savaşacağız vurgusu var. Yani eski El-Kaideciler olacak size ÖSO'cu şeklinde ama olmazlarsa da savaşacağız şeklinde bir açıklama diyebiliriz buna. Bu arada tabii örgütler arasında, cihatçılar arasındaki kapışmaların da devam ettiğini aktarmak lazım. En son HTŞ sağ yakaladığı 5 IŞİD militanını başlarına kurşun sıkarak öldürmüş, son gelen haber bu. Suriye Demokratik Güçlerinden de biz artık çok fazla IŞİD'li esir aldık. Bizim için çok fazla 44 ülkeden gelenler var. 520 yabancı IŞİD militanı, 550 kadın, 1200 de çocuk var. Bunların hepsini tutamayız. O ülkeler alsın bunları diyorlar. Burada da Dış İlişkiler Sorumlusu Abdülkerim Omar yapmış bu açıklamayı. Evet, bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da son açıklamaları düştü, onu da aktarmak lazım. Silahsızlandırılmış bölgenin sınırlarını kesin olarak sınırlarında mutabakat sağlandı. Soçi'de varılan anlaşmaları, ifa süreci aktif bir biçimde ilerliyor dedi Sergey Lavrov. Bu bölgenin Suriye ordusuna ve Humeymi Müslü'ne saldırıları engelleyeceği vurgusu yaptı. Her şeyden önce terör tehdidini ortadan kaldırması amaçlanıyor dedi ve 15 Ekim tarihi vardı, hatırlayalım. Militanların El-Kaideciler'i kastediyor, tüm ağır silahlarını Ekim ayı ortasına doğru silahsızlandırılmış bölgeden çıkması gerekiyor. Yani ne yapın edin, bunları buradan çıkartın mesajını tekrarlamış gözüküyor. Bir de çok dikkat çekici, ana tehdit Amerika kontrolündeki Fırat'ın doğusundan yükseliyor diye de saptamaları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye sahasındaki varlığı uluslararası hukuka dayanmıyor. Suriye hükümetinin onayını taşımıyor tabii. Fırat'ın doğusunun ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğine tehdit olduğu ve parçalanmayı getirebilecek bir yapı olduğunu söylemiş Sergey Lavrov. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın da ılımlı muhalefeti militanlardan ayırmaya yardımcı olacak İdlib uzlaşması demesi ve kimyasal saldırı mizanseniyle füze saldırılarını haklı çıkartma niyetindeki provokatörlere provokatörleri ayıltsın bu anlaşma, bu uzlaşma diye bir değerlendirmesi olduğunu aktaralım. İdlib'le ilgili olarak böyle yorumlarda yapılmıştı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres memnuniyetlerini dile getirmiş. Milyonlarca insan kurtulacak diye. Bu rakamlar ne kadar abartılıyor, ne kadar abartılmıyor bilmiyoruz ama 3 milyon demiş Guterres. Acaba gerçek bir bilgisi var mı rakamlara dair? Rusya ve Türkiye ile BM temas halinde olacak bu konuda. Bunu biliyoruz. Bir de Almanya'nın Türkiye'nin İdlib'de çok olumlu bir rol oynadığını belirten Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın açıklamaları var. Rusya ile birlikte yapılan anlaşmanın son derece önemli olduğunu, silahsızlandırma bölgesinin söylediğini aktaralım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İl-20 uçağının İsrail uçaklarının pususu sayesinde vurulmasını değerlendirmiş Milli Güvenlik Konseyi'nde İsrail'den izahat bekliyor Kremlin. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova da açıklama yapmış. Daha kapsamlı bir açıklama bekliyoruz diye ki Benjamin Netanyahu bir İsrail heyetini yollamıştı bilgilendirmek üzere. Zaharova pek profesyonelce hareket etmedi bu İsrailli pilotlar. Yeni veriler bekliyoruz, kamuoyuyla paylaşacağız. Dahiller olup olmadığı sorularına yanıt vermesini sağlayacak ifadelerini kullanmış vaziyette. Yine Lübnan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ile ilgili açıklamaları var. Engellemeye çabaladılar ama elimizde hassas füzeler var. Engelleyemediler Suriye'de. Suriye sahasında tabii İsrail'in bütün bu saldırıları hem Hizbullah hem İran'ı engellemeye yönelikti. Kendileri böyle diyorlar zaten. Nasrallah Suriye'deki girişimler başarısız oldu tespitinde bulunmuş. 2006'da en son savaşmıştı İsrail ile Hizbullah. Hizbullah'ın elinde 10 bin ila 120 bin arasında kısa menzilli roket ayrıca birkaç yüz adet uzun menzilli füze olduğu zannediliyor. Nasrallah İran'ı desteklemekte görevimiz demiş, nükleer anlaşmanın ve Trump yönetimi tarafından çöpe atılmış olmasına atıf yaparak. Netanyahu ise biz savaş istemiyoruz ama bize dayatılırsa bizi yok etmek isteyenlere karşı tüm gücümüzle hareket ederiz demiş, adeta savaşırız demiş. Hava Kuvvetleri Komutanı'nı da işte Rusya ile ilişkileri düzeltmek, işte yurttaşlarını korumak maksadıyla gönderdiklerini söylemiş. Orta Doğu çok büyük bir dönüşümden geçiyor. Bizim müttefiklerimiz de var demiş, büyük ülkeler. İsrail ilişkilerinin değerini giderek daha fazla anlıyorlar. Ilımlı ülkeler de var demiş tabii. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ve Körfez'deki mutlak monarşileri kastediyor ılımlı derken. Neyin ılımlısı olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Bu Netanyahu'nun ifadesi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in uluslararası anlaşmaları Amerika ihlal ediyor ve barış girişimleri, barış çağrılarıyla alay ediyor saptaması var ki Hudson Enstitüsü'nde önceki gün Amerikalı İran temsilcisi, İran özel temsilcisi Brian Hook bir konuşma yapmıştı. Washington'ın tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmayı iki hükümet arasındaki kişisel bir mutabakat diye nitelendirmişti. Halbuki BM Güvenlik Konseyi onaylı çok taraflı bir anlaşma. Avrupa Birliği ülkeleri ve Almanya 5+1 grubu var. Nasıl böyle bir laflar edebilmiş bilemiyoruz ama tabii ki kendi altına imza attıkları anlaşmadan haberdar olmayacak değil. Amerika'nın BM'deki daimi temsilcisi Nikki Haley ise Filistin konulu BM'deki toplantı sırasında İran'ı suçlamış. Orta Doğu çatışmaya yol açan bir ülke var. Bu İsrail değil İran diye de bir iddiada bulunmuş. Tabii yaptırım hikayelerinde en son Japonya'nın İran'dan petrol sevkiyatını askıya aldığı, daha doğrusu düşürdüğü oranını haberler olduğunu aktaralım. Gelen rakamlar da buna işaret. Haziran'da günlük 183 bin varil petrol ithal ediyorlarmış İran'dan Japonlar. Ağustos'ta 118 bin varile düşmüş. Volkswagen de İran'dan çekildi diye haberler gelmişti ama bunu yalanlamış başka kaynaklar. Amerika'nın Berlin Büyükelçisi Richard Grenell'ın özel çabaları vardı Almanların İran'la iş yapmamaları konusunda. Bu doğrultuda bir Bloomberg haberiydi bu. Ama Volkswagen'dan İran konusunda pozisyonumuz değişmedi diye açıklama gelmiş. Herhalde açıklığa kavuşur böyle olup olmadığı. Pek çok Avrupalı şirketin engelleme mevzuatı ile Avrupalı şirketleri korumaya çalışmasına rağmen AB'nin İran'dan yavaş yavaş çekilmekte olduklarını gördük. Evet, hal böyleyken Amerikan Başkanı Donald Trump Hill TV'ye bir röportaj vermiş. Amerika tarihinde gelmiş geçmiş en büyük hatayı Bush yaptı demiş. Bizi Orta Doğu'da savaşa soktular. Afganistan ve Irak savaşlarını kastediyor. Barack Obama asker çıkarmakla yanlış yapmış olabilir ama asıl zaten girmememiz gerekiyordu. 7 trilyon dolar harcandı da ne oldu diye sormuş. Milyonlarca Iraklı öldü. Milyonlarca insan öldü demiş iki taraftan da. İç savaştan daha kötü demiş kanımca. Ülkemizin tarihinde yapılmış en kötü hata. İç savaşı anlarsınız, hani iç savaş iç savaştır. Bu farklı, Orta Doğu'ya girmek bu ülke için kötü bir gündü diye ifadeler kullanmış. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da memnuniyetlerini dile getirmiş bu itiraf karşısında. Ve Amerika'nın son 10 yıllarda Orta Doğu'daki eylemlerinin küresel felaketlere yol açtığının bir sır olmadığı değerlendirmesi yapmış. Tabii Trump bunları söylüyor ama diğer yandan da petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in petrol fiyatlarını bir türlü düşürmemesine isyan etmiş. Biz o ülkeleri koruyoruz. Biz olmasak güvende olmazlar diye de bir saptama yapmış. Evet, Donald Trump Rusya'nın 27 vatandaşı ve 6 şirketini daha yaptırım listesine eklemiş. Bu kongrenin Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı, Kırım'ın ilhakı, siber müdahale saldırılar, 2016 başkanlık seçimlerine müdahale vesaire vesaire. Bu tarz böyle kötü niyetli diye kendilerinin saptadığı eylemlere karşı kabul ettiği bir yasa var. Caatsa kısa adı. Bu yasa çerçevesinde Skripal davası ile ilgili olarak Britanya ile dayanışma adına da yeni yaptırımlar kararnamesi imzalanmış vaziyette ki acil insani yardım gerekmedikçe dış yardımları kesiyor. Silah, askeri, sivil amaçlı ürünlerin ihracatını yasaklıyor Rusya'dan. Kredi garantileri vesaire mali konular da devrede. Aynı şekilde Çin'e de S-400 alımı yüzünden yaptırım kararı aldı. Amerikan yönetimi, bir de Sukhoi savaş uçakları var. Çinliler sert tepki gösterdiler. Bir an önce kaldırılmalı bu yaptırımlar hemen. Bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalırlar. Uluslararası ilişkilerin temellerinin ağır ihlali dedi Pekin. Size ne? İstediğimizi alırız. S-400 Sukhoi alırız istersek demeye çalışıyor tabii Çin. Bu şeyle bir de ticaret savaşları, gümrük duvarları yükseldiği için Çin ile Amerika arasında bir başka böyle S-400 ve Sukhoi başlıkları da eklenmiş oldu. Efendim, Suudi Devlet Televizyonu'nda ana haberleri ilk kez bir kadın sunmuş. Es-Suudiye, Suudi TV'de Viyam El-Dahil isimli bir kadın spiker. Saçlarının bir kısmı gözüküyor. Olacak iş değil. Nasıl olur da kadın saçı gözükür? Evet, bu işte kadınların hayata katılması, vizyonu, misyonu vesaire. o çerçevede değerlendirilebilir. Kuveyt'te ise 3 boyutlu bir yazıcı dükkanı 2018'de açılmış. Bir şey, Şeyh Osman El Hamis, bunlar put üretiyorlar deyince dükkanı kapatmak zorunda kalmış. Putperestlik yapmakla suçlanmış. Akıl sıradır gibi değil. İşte bu ılımlı ülkeleri beğeniyor İsrailler. O da enteresan tabii. BM Genel Kurulu toplantıları için Amerika'ya gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüşebilirmiş. Nikki Haley, BM temsilcisi Amerika'nın, eğer talep gelirse durumu değerlendiririz açıklaması var. Berlin'de Türk-Alman ekonomi zirvesi ve mali yardım tartışmaları Almanya'nın Türkiye'ye var. 28 Eylül'de Merkel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kabul edecek. Alman hükümet sözcüsü açıkladı. Öğle saatlerinde yapılacakmış. Cuma'ya denk geliyor galiba. IMF'nin de bu yeni ekonomi politikalarını not ettiğini belirtmek lazım. Fitch Türkiye için enflasyon tahminini arttırmış. %20'ye çıkartmış bu yıl için. Onu belirtelim. Emmanuel Macron'un AB tehlikede diye Salzburg kentindeki gayri resmi AB liderler zirvesi sonrası basın toplantısında bir saptaması var. Bu göçler. Sonra mali krizden çıkamadık, üstüne bir de göçmen meselesi geldi diye yakınmış Macron. Fransız yargısı ise 2015'te IŞİD'in kanlı infaz görüntülerini halkına gösterip de bakın bunlara destek olunuyor ikazlarını, akıl sağlığı sorgusu, ikazlar için akıl sağlığı sorgusu çıkartmış. Muayene, psikiyatri testinden geçmeli demiş. Le Pen de reddetmiş mahkeme kararını. Tanımıyorum, psikiyatriste falan gitmeyeceğim demiş. Bakın bu da enteresan bir Avrupa mantığı demek gerekiyor. Evet, vaktim çok azaldı. Daha uzun tutacağım Ergin Yıldızoğlu'yla bu küresel değerlendirme. Biliyorsunuz 2-3 ayda bir yapıyoruz. Hakikaten dünya kritik zamanlardan geçiyor. Bakıyorum Donald Trump'ın kazazedeleri ziyaret ettiğini Florence kasırgası nedeniyle. Bir tanesinin bahçesine yat uçmuş bu kasırga yüzünden. Dalga geçer gibi en azından bu işten güzel bir tekniniz oldu demiş. Ya kendini espiritüel zannediyor anladığımız kadarıyla Donald Trump. Kendi golf tesisinin derdine de düşmüş. Onun durumu nedir diye sormuş. Oranın durumu nedir diye. Bir de eline gıda ayarlığı tutuşturduğu bir kişiye de keyfini çıkar demiş. Yani akılsız tabii alır gibi bir şey değil. Son olarak bir de Latin Amerika'dan bir haber aktaracağım. Tarifeli uçakta Meksika'nın yeni lideri Andres Manuel López Obrador 3 saat beklemesine rağmen yine de lüks başkanlık uçağını satmakta kararlı olduğunu söylemiş. Demiş ki bu kadar yoksulluğun olduğu bir ülkede lüks bir uçağa binmekten utanırım. Artık bu kadar saçmalık yeter. Kibirli davranan siyasetçilerin iktidarı uzun sürmez. Bilmiyorum, bu kadar yoksulluk varken böyle lüks uçaklarda gezmek hakikaten bir itibar mıdır değil midir? Meksika'dan böyle bir açıklama gelmiş durumda. Efendim bir ara verelim. Don't Make Me Wait şarkının başlığı da anlamlı olmuş, ismi de anlamlı olmuş. Az sonra Ergin Yıldızoğlu ile birlikte buradayız, bizden ayrılmayın.
Fall in love with your mind. I don't want even mention the way your body perfectly designed, so fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level, and you're telling me you need more time. No crime, nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just hitting it. But you only get a love like this once in a lifetime, and if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl.
You like to take your time. what you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ergin Yıldızoğlu hocamız var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Hocam teşekkürler. Şimdi hep Orta Doğu konuşuyoruz. Bir yandan dünya işlerini, küresel dengeleri anlamaya çalışıyoruz. Türkiye'yi, Türkiye'nin dışarıda ve içeride, ekonomide, dış politikada yönelimini görmek için belki küresel gelişmeler bir ayna vazifesi de görüyor günümüz dünyasında, neoliberal dünyasında. Dışarıya baktığımız zaman bir Amerika ile Çin arasında kızışan bir ekonomik ticari savaş, Rusya ile bir jeostratejik bir bilek güreşi devam eden, Avrupa Birliği'nin biraz arada kalmış olduğu, bütün bunlar arasından da Türkiye'nin kendine belli yollar açmaya çalıştığı bir resimle karşı karşıyayız. Böyle arada sizinle hep küresel dengeleri, durumu anlamaya çalışıyoruz. Öncelikle siz yazılarınızda özellikle bu neoliberalizmin ve liberal demokrasinin sıkışmışlığından bahsediyorsunuz ve tehlikeli bir yerlere de dünyanın gitmekte olduğunun altını çiziyorsunuz. Öncelikle bu neoliberal resimde gerçekten daha önce 20. yüzyılda gördüğümüz büyük sarsıntıları andıran bir takım değişikliklerle mi karşı karşıyayız diye bir böyle giriş yapmak istiyorum.
Evet, şimdi çok büyük değişikliklerle karşı karşıya olma olasılığımız var. Bunun en önemli nedeni 1970'lerde bir yapısal kriz başladı dünya kapitalizminde. Hani bir önceki İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren gelen sermaye birikim modelinin tükenmesiyle o zamandan bu zamana kadar, yani 2007 mali krizine kadar bu kriz çeşitli yöntemlerle, genellikle kredi genişlemesi, parasal harcamalar, dış yatırımların hızlandırılması ama özellikle 1980 borç krizinden itibaren, yani Meksika'da, hı hı, ve diğer ülkeler, çevre ülkelerdeki borç krizinden itibaren bu IMF, Dünya Bankası aracılığıyla neoliberal modelin dayatılmasıyla yönetilmeye başlandı. Hem merkez ülkelerde hem çevre ülkelerde. Ve bu model krizin temel problemleri olan işte talep yetersizliği, yatırım alanları sıkıntısı, ihracat alanları sıkıntısı gibi sorunları dünya ekonomisini açarak, küreselleşme sürecini hızlandırarak, finansallaşmayla öteledi bütün bu problemleri. Hı hı. Ama bu problemlerin ötelenmesi aksamaya başladı 90'ların sonunda. İşte Asya krizi bunun ilk çevrede kendini göstermesidir. Hemen arkasından büyük bir finansal genişlemeyle bu aşılmaya çalışıldı. Bu sefer borsalar patlamaya başladı merkez ülkelerde. Onun üzerine tekrar bu sefer çevre ülkelere doğru sermaye genişlemeye başladı ve nihayet en sonunda bu da tükendi ve 2006-2008 arasında bu tükenme sonuçlarını vermeye başladı ve bir büyük mali krize karşı karşıya kaldık. Şimdi bütün bu anlattığının aslında bir cümleye indirersek, şu anda kriz yönetim modeli diye karşımızda bir süredir var olan ve kullanılan neoliberalizm tükenmiş vaziyette. Hı hı. Bu çok vahim bir sorundur. Çünkü o zaman dünya ekonomisinde gerek ülkeler bazında gerekse genel finansal mimari, ekonomik güvenlik mimarisi açısından uygulanacak araçlar yoktur şu anda. Hı hı. Artı mali krizin arkasında harekete geçirilen araçlar, onlar da tükendiği anlaşılıyor. Çünkü merkez bankalarının bilançoları son derece artmış, büyümüş vaziyette. Dolayısıyla birilerini kurtarmaya sıra geldiğinde harcayacak paralar nereden gelecek? Halkın sırtına yıkıldı harcanan paraların yükü, finansal sermayenin borçları. O da artık taşınamayacak bir ağırlıkta. Oradan da ilerlemek mümkün. Faizler çok düşük. Dolayısıyla faizleri nereye? Sıfırın altına mı çekeceğiz? O da mümkün değil. Bütün bunlar bizim bir çok ciddi bir tıkanıklıkta olduğumuzu gösteriyor. Yeni bir sermaye birikimi, kriz yönetim rejimi modeli yok ortada. Hı hı. Bir ikinci sorun da bunu çok zorlaştıran, daha önceki model Amerikan hegemonyası altında. İşte Reagan, Thatcher, Fransa'da Mitterrand, Almanya'da Schröder gibi liderlerin aracılığıyla, İngiltere'de işte daha sonra Tony Blair dünyaya dayatıldı ve kabul ettirildi. IMF ve Dünya Bankası aracılığıyla, yani IMF koşulları vardır kredi vermek, sizi kurtarmalık için. Avrupa Birliği'ni genişlerken Kopenhag kriterleri vardır. Uymanız gereken ekonominizi onlarınkine açık açmak ve kullanılır hale getirmek için. Şimdi bütün bunların hepsinin sınırına gelmenin ötesinde başka güçler yükseldi. Yani bir tarafta Rusya'dan bahsettiğiniz jeopolitik bir problem Batı için, ama bölgede kendi iradesini dayatan bir güç. Ama daha da önemlisi Çin, hem ekonomik bir güç, hem siyasi bir güç, hem de dünya ekonomisini hani sadece tek kuşak, tek yol projesiyle değil, ama aynı zamanda Afrika'daki yatırımlarıyla, işte aynı zamandaki Latin Amerika'daki yatırımlarıyla, herkes krizin içinde borç ihtiyacıyla kıvranırken onlara çok kolay koşullarda borç verebilme, kredi verebilme, dolayısıyla bağımlılık ilişkileri yaratma kapasitesiyle ilerliyor. Şimdi yeni bir sermaye birikim kriz yönetim rejimi hangi merkez tarafından üretilecek veya dünyanın geri kalanında çalıştırılacak bir sorun. İkincisi, iki tane farklı merkezin krizi yönetme konusunda farklı anlayışları var. Tam bunun ortasına yerleştirebiliriz ticaret savaşlarını. Amerikalıların eski, gerilemekte olan hegemonyacı güç olarak ekonomilerini koruma refleksleri var. Çünkü ekonomilerini korumadıkları takdirde halklarından yükselen muhalefeti kontrol edemez duruma gelecekler. Bu 1900'lerin başında ki küreselleşme denen olay ve arkasından gelen savaşlar da bu dinamiklerin etkisiyle çöktü. Büyük bir gelir dağılımı bozukluğu, bir popülist refleks ve itiraz, çığlık, öfke. Bunu yönetmek için hükümetler hem korumacılığa gidiyorlar, hem de başka ülkelerin piyasalarına sarkmaya çalışıyorlar aynı zamanda kaynak yaratabilmek için. Dolayısıyla emperyalist yeniden paylaşım süreçleri de devreye girmeye başlıyor ki hemen dönüp baktığımızda Afrika'da şu anda çok ciddi bir üçlü rekabetin, yani Avrupa'dan Almanya örneğin etkin olmaya başladı. Amerika etkin olmaya çalışıyor ve Çin'in zaten çok büyük bir etkisi var. Hatta Rusya bile ulaşmaya çalışıyor, oraya bir ayak izi yaratmaya çalışıyor. Yani yeniden paylaşım ilişkisi de gündeme gelmiş vaziyette şu anda. Ve ticaret savaşlarının en büyük tehlikesi, bu savaşların tırmanmaya devam etmesi halinde siyasi sonuçlara ulaşmaya başlaması, siyasi gerginliğin artmasıyla birlikte bu sefer sağda solda, özellikle yeniden paylaşım alanlarında olası sürtüşmelerin ortaya çıkmaya başlamasıyla kaza olasılığı artıyor. Şimdi Güney Asya ve Güney Çin Denizi'nde Çin'in kontrolü şu anda de facto kurulmuş vaziyette. Amerikalılar eğer bunu kaldırmak istiyorlarsa orada Çin'le çatışmak zorundalar. Şimdi bu benim yorumum değil. Bu New York Times, Washington Post'un yorumu bu. Şimdi bunu yapabilecek riski alabilecek durumda mı Amerikalılar? Rusya ile Çin'in beraber yaptıkları büyük askeri manevra ya da işte savaş oyunları neyse büyük yankı yarattı. Bunlar bir üçüncü dünya savaşına hazırlanıyorlar diye. Şimdi yeni bir dünya savaşına hazırlanmadıklarını bilmiyorum ama insanların kafasında demek ki hemen trink, bütün bu var olan ilişkilerin matrisine baktıklarında buradan çıksa savaş çıkar sonucuna geliyor insanlar. Bu anlamda çok tehlikeli bir nokta. Hakim, yani nasıl söyleyeyim, kimin efendisi, efendi olduğu belli olmayan ama herkesin herkesle itişmek durumunda olduğu bir hani tam hobasfiyen bir dünyada yaşıyoruz şu anda.
Evet. Bu dünyada uluslararası hukuk da ortadan gerçi epeydir zaten kalkmış durumda aslında. Belki evet. Yugoslavya'nın parçalanması sürecinden bu yana bambaşka bir zorlama bu küresel nizamın kurumlarının tesis edilme çabaları ama bunların da bir başka bir fiyaskoyla sonuçlandığını görüyoruz. Çok etkisiz bir Birleşmiş Milletler, çok etkisiz bir Dünya Barışı kurumu, bugünkü genel sekreteri belki bunun tezahürü. Şimdi bütün bunların arasında da Çin ve Rusya'nın şöyle bir tavır aldığını görüyoruz. Yani istikrarı sürdürmek Çinlilerin küreselleşmeden faydalandıkları için olsa gerek. Hani sürekli korumacı davranan Amerika Birleşik Devletleri'ne yani kapitalizm dersi bu bağlamda serbest piyasa dersi verir pozisyonda buluyoruz. Ya da Rusya'da aynı şekilde uluslararası hukukun kurallarını mümkün olduğunca kendisi, kendi çeperi çevresinde farklılaşabiliyor ama daha savunma noktasından diyelim Ukrayna örneğindeki gibi. O da böyle uluslararası siyaset hukukun çerçevesine ne uygun hareket edilmesinin altını çiziyor. Ama bütün bunlar gerçekte sanki olmuyor gibi. Avrupalılar bütün bu çerçeveye daha uzak duruyor gibiler. Ama aslında ekonomik olarak da her şeyde onların da parmağı var herhalde. Değil mi hocam? Yani Türkiye ile ilişkileri bağlamında burada düşünüyorum ben. Orta Doğu'daki savaşlara görece Amerika'dan daha farklı bakıyorlarmış gibi bir durum var. Ama Amerika'dan farklı bir pozisyonları Avrupalıların var mı burada?
Şimdi sırayla gidersek bunları uluslararası hukuk konusunda ben çok realist yaklaşımı benimsiyorum. Yani bu hukuk uygulayacak güç varsa arkasında hukuktan bahsedebiliyoruz. Yani bir güvenlik mimarisi varsa, bunun tepesinde bir hegemonyacı güç varsa hukuk çalışıyor. Bu dağıldığı an artık ondan sonra hukuk kim ne anlarsa hale geliyor. Herkesin işine gelen hukuk diye geçiyor. İşine gelmeyenler de ihlal diye geçiyor. Bu da bir içinde bulunduğumuz durumun bir semptomu. Şimdi Çin'in serbest piyasadan yana olduğunu iddia etmesi, piyasadan açık kalmasını istemesi yine bizi şeye götürüyor. 19. yüzyıla götürüyor. Yükselen hegemonyacı güç tüm diğer piyasaların açık olmasını ister. Çünkü oralarda rekabet gücü yüksektir. Oralara o kolaylıkla girebilecektir. Onun piyasasına ise insanların girmesi o kadar da kolay değildir. Finansal, işte rekabet, kültürel vesaire nedenlerden dolayı. İngiltere küreselleşmeyi o zaman inşa ediyordu. Herkese açtırmaya çalışıyordu piyasaları. Şimdi Amerika kapatmaya çalışıyor. Çin açık tutmaya çalışıyor her yeri. Her yere istediğim gibi gireyim çıkayım diyor. Çünkü elinde oralarda değerlendirecek sermayesi var, yatırım olanakları var, satacağı malları var. Ve giderek de teknolojik olarak hızla ilerlediği için teknolojik üstünlüğünü de gösterebileceği alanlar bunlar. Çin durumu da böyle. Şimdi Avrupa Birliği ise şu anda çok kritik bir noktada. İngiltere çıkıyor. İngiltere çıktığı zaman bu ekonomik, siyasi ve aynı zamanda askeri bir boyuta işaret ediyor. Şimdi Ekim ayında tahmin ediyorum, yanlış hatırlamıyorsam tarihini, İtalya bütçesini Avrupa Birliği'ne sunacak. Bu bütçenin nasıl bir şey olacağını göreceğiz. Ama bu bütçe Avrupa Birliği'nin ekonomisinin istediği kurallara uymayacak. Evet. Şimdi zaten bir enkaz halinde İtalya ekonomisi. Evet. Oradan çok ciddi bir problemle karşı karşıya kalacak.
Yani AB içinde bir dağılma süreci mi aslında bu?
AB içinde dağılma demesen bile AB'nin ne tarafa gideceği belirsiz. Şimdi AB'de şöyle çok basit bir kuralı hatırlamakta yarar var. Bir grup ülkenin bir arada işleyebilmesi için bir hegemonyacı güç gerekiyor onları düzenleyecek. İşleyiş kurallarını benimsetecek. Herkesin işine gelecek bu işleyiş kuralları. İkincisi bunları koruyacak dışarıdan çıkacak sorunlara ve içeriden çıkacak sorunlara. Bir de bunlara tüm dünyaya kendilerini sunmalarına ilişkin bir anlatı sunacak. Şimdi Amerika Batı blokunu biliyorsunuz ilk Soğuk Savaş döneminde yaptı böyle yönetti. Şimdi Avrupa'da bu iş için hem Almanya var hem Fransa var. İkisi beraber çalışıyorlar ama bunların ikisinin beraber çalışmasının çok ciddi bir sınırı var. Çünkü bu iki ülke tarih boyunca birbirle savaşmış iki ülke. Hegemonya savaşı sürdürmüş iki ülke. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin en önemli sorunu bunu düzenleyecek hegemonik ilişkiler kurulamıyor bir türlü. Ekonomik olarak evet Fransa, Almanya çok güçlü. İsterse herkes satın alabilecek durumda ama kendi halkını ikna etmesi lazım bunun kazançlarına. Askeri olarak Fransa teknolojik olarak çok güçlü ama ekonomik olarak Fransa'nın Almanya'yı ikna etmek ve yanında beraber götürmek zorunda. İçinden çıkılmaz bir durum. Hı. Bu pazarlık halinde sürüyor bu. Şimdi her türlü olanağı kendilerini birleştirmek için kullanıyorlar. İngiltere'ye bu kadar zorluk çıkarmalarının bir nedeni de bu. Hı hı. Hep birlikte davranıyorlar ve gruptan ayrılmanın ne kadar tehlikeli ve zor bir şey olduğunu diğer küçük ülkelere göstermeye çalışıyorlar. Tam burada popülizm de üçüncü faktör olarak popülizm dedikleri kitlelerin öfkesi yükseliyor ve biz istemiyoruz Avrupa Birliği'ni. Çünkü bizi kimse korumuyor. Ama kendi hükümetimiz olsa kendi hükümetimizin gırtlağına basarız ve bizi korur. İnancı içinde. Hı hı. Ayrılmak ve işte ulusalcı bir yapıya dönmek istiyorlar. Yabancı istemiyorlar. Çünkü yabancıların gelmesinden yararlanamadıklarını düşünüyorlar. Bu da Avrupa Birliği'nin hareket alanını son derece sınırlıyor. Şimdi Avrupa Birliği oturup işte Orban'a yaptığı gibi ceza kesmeye devam ederse bu işin sonu nereye gidecek? Hı hı. Dolayısıyla bu kargaşanın nereye ulaşacağı Almanya'nın alacağı tavra bağlı. Maalesef hegemonya sadece parayla ve güzel laflar etmekle olmuyor. Mutlaka sopanın da ortaya çıkması gerekiyor. Ki insanlar güvensinler. Yani bütün bu lafla peynir gemisi yürümez dedikleri gibi bu lafı söylüyor. Bu parayı veriyor. Bir bela olursa maraza çıkaranları da hizaya sokacak bir gücü var bunun. Hı hı. Diye düşünmesi gerekiyor. Almanya'nın son zamanlarda sürekli askeri yenilenmeden, ordusunun ne kadar perişan olduğundan, bunu arttırması gerektiğinden bahsediyor olması da ilginç bir tesadüf mi diyelim artık. Tam bu noktada fazla zorlamamak için, evet, komploya çevirmemek için bu şeyi.
Peki hocam, Türkiye ile ilişkileri şimdi çok eleştiriyorlardı. Bir, iki sene çok büyük bir kriz yaşandı. 15 Temmuz'u müteakiben, hatta öncesinde de başladığını söyleyebiliriz elbette. Ve birdenbire işte Türkiye'deki sistemik değişim, yani Cumhuriyet'in tamamen neredeyse gömülmesi kurumsallığıyla ve yeni bir Türk tipi başkanlık sisteminin gelmesiyle birlikte Almanya Türkiye ilişkilerinde sanki rahatladı gibi. Ekonomik projeler bağlamında bir sıkıntı yok. İşte iş konseyleri en son Berlin'de toplanmış, bir tane Cumhurbaşkanı Almanya'yı ziyaret edecek Amerika'dan sonra. Ve yani Türkiye'nin üyeliği tabii artık değişti zaman, hani artık AB üyeliği çerçevesinde tartışmıyoruz ama buradaki kimileri hatta şöyle şikayet ediyor, işte en son uzun süre rehin tutulan Deniz Yücel'in bir şikayeti oldu bu konuda serbest bırakıldıktan sonra. Almanya laik, demokratik Türkiye'ye ihanet etti diye. Tabii bunu acaba böyle bir Türkiye'yi destekliyor muydu diye de sorgulayanlar eksik değil. Türkiye ile Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerini bu çerçevede nasıl şey yapmak gerekiyor? Çünkü
şimdi ya benim izleyebildiğim şu, Türkiye ile Avrupa ve Amerika arasındaki problemler hissedilmeye başlandığında, ki bunu 2010 referandumu 2010'daydı galiba, değil mi?
Evet.
Anayasa değişikliği, evet. Anayasa referandumu. O zamandan sonra bu kendini göstermeye, keyfi yönetimin söz konusu olmaya başladığı, baskıcı bir hükümetin olduğu, işte malum ekonomistin kapağına sultan resminin konması filan, evet, gibi. O zaman bu ciddi olarak tartışıldı. Türkiye'nin radikal İslamcılarla ilişkileri konuşuldu. Ve gelinen noktada transactional dedikleri, yani al-ver ilişkisi ve en iyisi kalmak gerekir. Bundan öteye gitmemek gerekir. Yani bu bizim ne stratejik ittifakımızdır, ne müttefikimizdir, ne bir şeydir. Bunlarla karşılıklı satıcı-müşteri ilişkisi içinde olmalıyız. Bu alışveriş devam ettiği müddetçe de biz de devam ederiz. Şimdi bundan bir öteye gidebilmeleri için Türkiye'deki duruma karşı Türkiye'nin içinden bir alternatif olması gerekiyor. Hı hı. Şimdi zaman zaman heyecanlanıyorlar. İşte zaman zaman işte Financial Times'da ya da işte Amerikan gazetelerinde filan, işte Türkiye'deki mesela Böke ile ilgili mesela haberler yapıldı. Hı hı. Cumhuriyet CHP'deki. Ondan sonra MHP'nin başına gelen yeni liderle işte bu kadın Avrupa'yı yenebilecek, Erdoğan'ı yenebilecek güç olabilir mi falan plan yapıldı. Bekliyorlar. Yani birisi hani bir alternatif çıksa da dayanılabilir bir alternatif. Biz de hani onu yavaş yavaş desteklesek. Hani hiç olmazsa yani karpuz yere düşmeden tutsun birisi. Çünkü düştükten sonra Türkiye gibi bir ülkede içinden çıkılmaz bir hale gelecek bu. Hı hı.
Hocam eskiden hep darbelerle başka şekilde Batı'nın Türkiye siyasetini bayağı da doğrudan olmasa bile çok büyük ölçüde biçimlendirdiği düşüncesi hakim olurdu. Şimdi tam da öyle değil galiba. Bu hegemonik kırılma, emperyalizmin sıkıntıları biraz farklı bir resim mi koyuyor ortaya?
Ya şimdi o bütün o darbelerin de aslında doğru yorumlandığını zannetmiyorum. Hı hı. Yani darbeler ve ordular ülkedeki sermaye birikim rejimlerine ve sınıf ittifaklarına göre şekillenir ve davranırlar. Tabii ki az gelir bağımlı ülkelerde ya da işte postkolonyal denen ülkelerde NATO gibi yani emperyalist irade de bu ittifakın ve bu matrisin içinde bir yerde durur her zaman. Hı hı. Dolayısıyla yani bu adam gidiyor düğmeye basalım da bundan kurtulalımdan ziyade ülke içinde bunu yaratabilecek ortamın ortaya çıkması ve onun üzerine batılıların da tamam olur ya da aman ha sakın ha olmasın yoksa bilmem ne olur şeklinde bu darbelerde parça olduklarını ve de müdahil olduklarını yardımcı kolaylaştırıcı olduklarını düşünüyorum her zaman. Hı-hı. Yani içerideki malzeme ancak buna olanak veriyor. Hı-hı. Bu da devletin, ordunun ve şeylerin güvenlik güçlerinin hükümet denen, devletin hükümet denen parçasından göreli bağımsızlığıyla ilgili bir şey bu. Hı hı. Yani gerektiğinde işte Plansas'ında anlattığı gibi hani evet. Aslında askeri rejim nedir? Devletin aygıtlarından bir tanesi öbürleri çalışmadığı için başat hale gelir. Hı hı. Öbürlerini çalışacak hale getirdikten sonra tekrar kendi hiyerarşik konumuna geri döner. Şimdi Türkiye'de devletin biçimi değişti. Hükümet diye bir kavramımız var mı yok mu bilmiyorum. Hı hı. Bazı arkadaşlarımız saray rejimi diyor. Yani bunun nasıl bir tanım olduğundan ben emin değilim ama işte yani bir şekilde bir metafor olarak bir anlam ifade ediyor tabii ki. Yani dolayısıyla burada başka bir şekillenme var şimdi. Bu devletin ne olduğu ve nasıl işlediğiyle ilişkili bir şey. Bu anlamda o geçmiş senaryoların artık geçerli olmadığını düşünüyorum. Ve nitekim 15 Temmuz'da yaşanan da zaten hatta hani vesayetin kırılması diye anlatılan o meşhur hikayede geçmişte hep bu senaryoların aslında işlemediğini aslında gösteriyor bize. Hı hı. Şimdi bundan sonra acaba Batı bilmem ne yaparsa o da şunu bunu yaparsa diye düşünmek yerine biz ne yapacağız diye düşünmesi evet. gerekiyor Türkiye'de muhalefetin. Hı hı. Nasıl kendine şekil düzen verecek, nasıl kendini ifade edecek, kendini nasıl toplumun en azından %50'sini bir araya getirecek biçimde onlara ifade edip hani öbür %50'si şimdilik kayıp diyelim. Evet. Bu %50'sine hiç olmazsa yani çok büyük, az rakam değil toplumun %50'sini temsil etmek bir memlekette.
Evet.
Yani bunu hiç olmazsa yapmaya çalışması lazım ve bence çok fazla spekülasyon çünkü bir de şöyle bir şey var yani dışarıdaki büyük güçlerin önlerindeki problemler listesi içinde Türkiye sadece bir tanesi.
Evet.
O kadar büyük bir yelpaze var ki burada ve her gün hızla değişiyor ve müdahale edebileceğini varsaydığımız güçlerin de güçleri hızla azalıyor sürekli.
Evet.
Bu yüzden bence bu havanda su dövmektir gibi geliyor bana bu düşünce.
Hocam muhalefetin işi de çok kolay değil Türkiye'de hele daha sol diyelim perspektifi olanların ama dünyada da pek biraz da tekrardan küresele açılarak sona erdirelim istiyorum. Şimdi Türkiye'de çok eleştiriler var tabii ki CHP ne kadar sol elbette tartışılıyor kimileri çok farklı görüşler dile getiriyorlar ama çok %50'nin tümünü kapsamasa bile %50 üzerinde etki potansiyeli olan bir Türkiye'de
Türkiye'de sol hareket de var ve en son havaalanı eylemleriyle sınıfsal temelleri artık göze girer bir hale de geldi. Ama dünyada da buradan böyle bir sol alternatif de çıkmıyor bir türlü, ama dünyada da durum çok farklı değil sanki. Orada da işte...
Evet, çünkü yani çünkü sol hareket, dünyadaki sol hareket çok ciddi bir seri problemle karşı karşıya kaldı 1980'lerin 90'lardan itibaren. Bu problemlerin hiçbirine bir cevap üretemedi. Hı hı. Bunlardan bir tanesi Sovyetler Birliği denen şeyin çökmesiyle ilgilidir. Hı hı. Neydi bu? Niye çöktü? Bunun psikolojik yükü nedir? Hı hı. Biz şimdi buradan ne öğreneceğiz? Bu geçilmedi ama bunun karşılığında sağ tarafta ne dendi? Tamam, bir daha sosyalizmden bahsetmeyince bir tane yaptı, o da bitti, olmadı. Hı hı. Buna bir cevap üretemedi. İkincisi, çok kültürlülük diye bir şeyle karşılaştı. İşçi sınıfı yok oluyor. Bunun yerine kültür savaşları geliyor. Çok kültürlülük var. İkisi de doğru ve yanlış yanları var. Hı-hı. Ama çok kültürlülük konusunda ne yapacağını bilemedi. Dolayısıyla kendi çoğu zaman çok kültürlülüğün peşinden giderken kendi ülkesinin işçi sınıfının bir kısmını yabancılaştırdı. Bir kısmını da kazanamadı. Kültür üzerinden yaklaştığı için onlara işçi sınıf bilincini geliştiremedi. Ama bu sorunun cevabı neydi, onu ben de bilmiyorum. Hı-hı. Şimdi... Bir nokta daha var. Açıkçası bu biraz bir gözlem, sübjektif bir gözlem. Sol hareketin teoriyle alakası da kayboldu aslında gördüğüm kadarıyla. Hı. Yani sol içinde teoriyle ilgilenen, son 20-30 yıllık gelişmeleri izleyen, bunların ilgisi Türk sol muhalefette kullanılabilirliği konusunda kafa üreten, kafa yoran insan sayısı ne kadardır bilmiyorum. Ben rastlamıyorum ürünlerine çok fazla. Genellikle 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın boyunca var olan alet çantasıyla hareket etmeye çalışıyor. Bu da bir problem. Aslında normal olarak tarihsel koşullar sol için çok uygun.
Evet.
Ama sol ilk defa böyle bir durum içine düşüp de yüzüne gözüne bulaştırmıyor. 1930'larda da yüzüne gözüne bulaştırdı bunu. Yani 1930'lar Almanya'sında olağanüstü büyük bir Sosyal Demokrat Parti, olağanüstü büyük sendikalar, kocaman bir Komünist Partisi vardı. Ufacık bir serseriler grubu hızla büyüyerek bütün siyasi alana hakim oldu bir 5-6 sene içinde.
Evet.
Dolayısıyla bilmiyorum yani, ama şu anda durum aslında yani Mao Zedong'un güzel bir lafı vardır. Yani gökyüzü altında tam bir kaos var. Dolayısıyla koşullar mükemmel.
Evet.
Ama işte bundan yararlanamadığımız takdirde demin konuştuğumuz karanlık senaryonun yanına bir de 1930'lardaki karanlık resimleri eklemeye başlayabiliriz.
Evet. Peki hocam, bu konu çok derin hakikaten, belki de ayrı bir tartışma başlığı açmak gerekiyor. Dünya solunun tek tek örnekleriyle de en son Venezuela lideri üzerinden de çok tartışmalar yapılıyor. Belki bunun üzerinden daha derinlemesine farklı kesimlerle tartışma açmak lazım. Çok kapsamlı bir şey ama ben yine de sizin bizim konumuz bağlamında görüşlerinizi almak isterim. Çok teşekkür ediyorum.
Oldu, ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
Sağ olun. Efendim, Ergin Yıldızoğlu ile konuştuk. Haftanın son gününde biraz küresel durumu toparlamaya çalıştık. Biraz küresel güçlerin Türkiye ile ilişkilerini anlamaya çalıştık. Haftaya pazartesi yeniden Eksen'de buluşmak üzere. Veda edelim Beydük'ten Gravity ile. Hoşça kalın diyelim. I'm free falling, gravity. Setting me free.